Ayrım 2.
Melek bu kasabaya geleli 2 ay olmuştu ve Hüseyin Avni bir gece bile kahveye gelmemezlik etmemişti. Her akşam üzeri yazıhanede mi olur, lokantada mı olur, bir miktar rakısını içer, daha ikinci kadehte titremeye başlayan adımlarla kahvenin yolunu tutardı. Bu genç, sıska ve esmer kadıncağızın biraz şatlak fakat yanık sesi onu çıldırtıyordu. Fakat onun bir kadına ısrarla yapışması için böyle bir sebebe de hacet yoktu. Bütün kadınlardan en güzelinden en çirkinine, en küçüğünden en yaşlısına kadar öyle bir hava intişar ediyordu ki, çeşit çeşit olmasına rağmen müşterek bir hususiyeti haber veren bu kah latif, kah baş ağrıtacak kadar sakin kokular onun hurdalaşmış vücudunda ıstıraplı bir sarsıntı bırakarak yayılıyorlar, zavallıyı uykudan hatta düşünmekten mahrum ediyorlardı. Çürük dimağının nasıl imal ettiği insanı şaşırtan bin bir türlü dalaverelerle karısını kandırıyor, bir sandık köşesinde, bir çıkın dibinde nasılsa kalmış olan kıymetli birkaç parça eşyayı aldığı gibi sazlı kahveye gidiyor ve birkaç şarkı isteyip çaldırdıktan sonra getirdiği şeyleri küçük çırak Hamdi ile Meleğe yolluyordu. Kemancıyı birkaç kere yazıhanesine çağırıp kuru zeytin ile rakı ikram etmişti. Bir efendiye masa arkadaşlığı etmekten gurur duyan genç çingenenin Melek üzerinde lehinde tesir yapacağını ümit ediyordu. Fakat artık sabrı tükenmişti. Yarım yamalak selamlardan ve pek kısırdığı zamanlarda genç kadının ağzından dökülen "Nasılsınız efendim?" yollu bir hatır sormadan başka bir şey gördüğü yoktu. Halbuki ihtiyar etlerini seyrek fasılalarla kamçılayan ihtiras nöbetleri tahammül edilmez hale gelmişti. Oturduğu yerden Meleğe doğru bakarken derhal fırlayıp saldırmak isteyen vahşi bir hisse kapılıyordu. Birkaç akşam evvel kemancı vasıtasıyla kadını yazıhanesine davet ettiği halde bu teklifi patron razı değil diye reddedilmiş, kemancıdan cevap bekleyerek geçirdiği 24 saat kız isteyip cevap bekleyen delikanlılara taş çıkartacak bir ümit ve yeğiz silsilesi halinde geçmişti. 2 günden beri sabahtan akşama kadar içiyor ve bin bir türlü planlar kuruyordu. Aynı masada oturduğu kasaplar kahvede içki yasak olduğu için çay fincanlarına koydurup getirdikleri konyakları içiyorlar ve ona da ikram ediyorlardı. Esrar sigaralarının dumanı Hüseyin Avni'nin kırmızı kapaklı gözlerini ve kuru genzini yakıyordu. Melek ihtiyar odunun sesini bastırarak "Gece kapladı her yeri, keder sardı dereleri, esmerim vay vay, düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri." diye bağırdıkça Hüseyin Avni öne doğru eğiliyor, yere düşecek gibi oluyordu. Bu şarkının bestesinde, sözlerinde ve Meleğin ağlar gibi bir ifade alan söyleyişinde garip bir zavallılık, bir yalvarma vardı. İhtiyar adam ağzının içinde bir şeyler mırıldanıyor fakat ancak gırtlağını yırtar gibi dışarı fırlayan bir ah duyulabiliyordu. Bir aralık ufak ve buruşuk bir kağıda bir şeyler karalayarak kemancıya gönderdi. Biraz sonra saz eski bir şarkıya başladı. Bir dame düşürdü beni ki bahtı siyahım. Billahi bu sevdada benim yoktur günahım. Bunu kısa fasılalarla diğer kağıtlar ve ihtiyarın haline uygun diğer şarkılar takip etti. Kahvenin kapısı aralanarak içeri 8-10 yaşlarında bir kız başı uzandı. Kıvırcık saçları ıslak bir pösteki gibi ensesine yapışmıştı. Gözleriyle şaşkın ve kararsız etrafı süzdükten sonra oralarda dolaşan Hamdi'yi çağırdı, bir şeyler söyledi. Hamdi tek tük evlerine yollanmaya başlayan müşterilerin arasından sıyrılarak Hüseyin Avni'nin yanına geldi ve kara gözlüklerini düzeltmeye çalışan ihtiyara "Bey baba, senin küçük kız gelmiş, evden istiyorlarmış," dedi. Sarhoşun yağlı yüzünün gerildiği ve seyrek sakallarının dimdik olduğu görüldü. Bir kedi gibi yerinden fırlayarak "Defolsun, beni burada bari rahat bıraksınlar," diye homurdandı ve yumruğunu kapıya doğru uzattı. Aralık kapı hemen kapandı. Hüseyin Avni tekrar iskemlesine çöktü. Kahve adam akıllı tenhalaşmıştı. Kalanlar başladıkları partiyi herhalde bitirmek isteyen birkaç triyaki oyuncundan ibaretti. Biraz sonra saz da bitti. Ud torbaya, keman kutuya kondu. Udi hiç konuşmayan ve etrafına bakınmayan bir ihtiyar, önündeki çay fincanını son bir defa diktikten sonra kahveciden gündeliğini alıp gitti. Kemancı Hüseyin Avni'nin yanına gelerek, "Nasılsın bey baba?" dedi. Başıyla da, "Ne diyelim, bir türlü olmuyor işte," der gibi bir işaret yaptı. Sarhoş ihtiyar, bu ne kadar sürecek ya, bizde hal kaldı mı ya, diye mırıldandı. Melek patrondan parasını almış, kendisini hana kadar götürecek garsonun hazırlanmasını bekliyordu. Astragan taklidi eski bir mantonun içinde vücudu titriyor gibiydi. Siyah dekolde iskarpinleri çamurlanmış ve silinmemişti. Hüseyin Avni yerinden fırladı, genç kadına doğru yürüyerek onun koluna yapıştı. Ben götüreyim seni ruhum, dedi. Melek vücudunun sıcak bir köşesine ıslak bir el dokunmuş gibi ürperdi. Teşekkür ederim, hacet yok, diye mırıldandı. Hacet yok olur mu ya? Bize de bu kadar cevretmek reva mı ya? İnsana tahammül bırakmıyorsun vallahi. Bu sözlerle beraber kadının zayıf kolunu daha çok sıktı. Melek hızla silkindi. Muvazenesini kaybeden dava vekili dizlerinin üstüne düşerek alnını iskemlelerden birine vurdu. Kalktığı zaman sağ kaşının üst tarafında kırmızı bir şiş görünüyordu. Bir eliyle gözlüğünü düzelterek ''Ne demek istiyorsun yani?'' dedi. Sesi hırıltı gibi çıkıyordu. Başını kemancıya çevirerek ''Ulan!'' dedi. ''Nedir bu yaptığınız? Bu cilve biraz uzun kaçıyor.'' Kemancı kahve ocağı tarafında kayboldu. Hüseyin Avni tekrar Meleğin koluna sarılmak isteyerek bir adım attı. Genç kadın korkak gözlerle etrafına bakınıyordu. Kahvede oyun oynayanlar ayağa kalkmışlardı. Bir kısmı kasketini alıp gidiyor, bir kısmı ihtiyar avukatla Meleğin etrafına toplanıyorlardı. Esra çeken kasaplar başlarını birbirlerine yaklaştırmışlar, susuyorlardı. Tavandaki lüks lambaları parlayıp sinerek ömürlerinin azaldığını bildiriyorlardı. Patron kemancının hesabını kesmiş, o da kalabalığa doğru sokulmuştu. Hüseyin Avni etrafının farkında değildi. Genç kadının tekrar eline geçirdiği kolunu titrek parmaklarıyla sıkarak ''Sen geliyor musun şimdi?'' dedi. Melek kısaca ''Hayır'' diye cevap verdi. Fakat ne yapacağını kestiremeyerek olduğu yerde kaldı ve sağa sola bakındı. Bu anda birdenbire sol yanağı üzerinde sarhoşun terli elini hissetti. Birisi saçlarını çeker gibi oldu ve müthiş bir acı duydu. Başka birisi onu yakaladığı gibi birkaç adım öteye götürdü, bir iskemleye oturttu. Bu kendisini hana götürecek olan garsondu. Kahveci ile iki çırağı birkaç adım ileride yere eski bir çul gibi yığılmış olan avukatı tekmeliyorlar, kafasına gözüne yumruk vuruyorlardı. Biraz sonra çıraklar çamurlara bulanan sarhoşu bacaklarından ve kollarından yakalayıp kahvenin önüne yağmurun altına bıraktılar. Melek birkaç dakika iskemlede ses çıkarmadan oturduktan sonra çırağa ''Hadi gidelim'' dedi. Dışarı çıktıkları zaman kahvenin üç ayak taş merdiveninin dibinde Hüseyin Avni'nin hala yattığını ve yağmurdan iliklerine kadar ıslanan küçük kızının onu kaldırmak için şurasından burasından çekelediğini gördü. Onlar birkaç adım geçtiler. Kızcağız çıkanları fark etmemişti. ''Babacığım, ne olursun babacığım, hadi gidelim'' diye ağlıyordu. Nezleri sesi artık biraz hafiflemiş olan yağmurun şıpırtılarına karışıyordu. Melek yanındaki garsona ''Şu adamı kaldırıversene'' dedi. Beraber geri döndüler. Küçük kız hala babasının etrafında dolaşıyor, hışkırıklarla kesilen bir sesle kendi kendine söylenir gibi yalvarıyordu. ''Babacığım, hadi gidelim. Annem söz verdi, içsin diye kavga etmeyecek. Bir şey getirmedin diye de kavga etmeyecek. Hiç kavga etmeyecek.'' Bir müddet susuyor, sanki cevap bekliyor. Sonra ''Hadi kalsana, ne olursun'' diye tekrar ağlamaya başlıyordu. Yanına gelenlerin yüzüne baktı. O nezleli sesiyle ehemmiyetsiz bir yardım ister gibi. ''Kaldırıversenize, ne olur'' dedi. ''İki gündür eve uğramıyor, hepimiz açız. O gelmeyince annem büsbütün sinirlenip bizi dövüyor. Gidin getirin'' diyor. Melek ve garson Hüseyin Avni'nin kollarına yapıştılar. Sarhoş sızmıştı, yerinden güç oynuyordu. Islak paltosu sıska vücudundan daha ağırdı. Ayaklarını yerde sürüyerek birkaç adım götürdüler. Biraz gevşek bırakınca olduğu yere çöküyordu. Hiçbir şey söyleyemeden onu sürüklemeye devam ettiler. Küçük kız önlerine düşmüş yol gösteriyordu. Sifiri karanlık sokaklarda Melek dizlerine kadar çamura battığını hissetti. Her adımda bir çukur vardı. Epeyce uzun bir müddet yürüdükten sonra alçak bir bahçe duvarının önünde durdular. Kız alışkın bir elle iki kanatlı kapının demir halkalarını bulup tıkırdattı. Biraz sonra içeride bir kapı gıcırdadı. Çamurlu bahçede takın yolu ayakların sesi duyuldu. Kapının bir kanadı açıldı ve elinde titrek ışıklı bir idare lambasıyla sıska bir kadın vücudu göründü. Gözleri evvela lakayt bir bakışla sarhoşu, sonra büsbütün manasız bir ifadeyle genç kadını süzdü. Küçük kızın nezleri sesine pek benzeyen boğuk bir sesle ''Demek şimdiki de sensin ha?'' dedi. Melek hiçbir şey söyleyemedi. İki kadın bir müddet bakıştılar. Garson sarhoşu kapının iç tarafına, duvarın dibine bıraktı. Küçük kız kapının bir kenarında hala ağlıyor ve ara sıra burnunu çekiyordu. Damların kenarından tek tük damlalar düşüyor ve boğuk sesler çıkararak sokağın çamurlarına gömülüyordu. Melek yavaşça elindeki çantayı açtı, içinden 4-5 altın bilezikle bir çift küpe aldı. Kendisine hayretle bakan sıska kadını uzatarak ''Alın bunları, bunlar sizin galiba'' dedi. Sonra başını azıcık önüne eğerek ''Bana bunları boşuna vermişti'' diye ilave etti. Gitmek için döndü. Kapının kenarına dayanmış duran küçük kızı gördü. Kendini tutamayarak onu kolundan yakaladı ve çekti. Sırılsıklam saçlarından tuttuğu başını göğsüne bastırdı. Sonra eğildi. Şaşkın şaşkın kendine bakan kızın yaşlardan ve yağmurdan ıslanmış yüzünü sıkı sıkı öptü. Bir kabahat işliyormuş gibi çabuk ve sinirli hareketlerle çantasını tekrar açtı. Biraz evvel aldığı 1,5 lira yevmiye ile dünden kalan 20-30 kuruş parayı kızın avucuna sıkıştırdı. Sonra hiç arkasına bakmadan yanı başında sessizce yürüyen garsonla beraber çamurlu yollardan geriye kendisini bekleyen han odasına döndü. 1937. Çaydanlık. Hastanenin bodrum katındaki küçük ve pencereleri demir parmaklıklı odada 5 kişi yatıyorduk. Hapishanenin doktoru ve reviri olmadığı için hasta mahpuslar ağırlaşıncaya kadar koğuşlarında kalırlar ve araba parası tedarik edilebilirse belediye doktorunu getirtirlerdi. Aksaçlarını pek itina ile ortadan ikiye ayıran bu ihtiyar ve zayıf adamcağız yüzünde besbelli bir tiksinmeyle ellerini sürmeden hastalarına bakar ve mevcut olmayan bir mesuliyetten korkarak ekserisini hastaneye havale ederdi. Fakat hastanede mahpuslara ayrılan koğuş 5 kişiden fazla almadığı için mücehassız tarafından asla yaptırılamayacak olan bir reçete ile birlikte geri gönderilen mahpusların yol kenarlarında oturup dinlenerek ve kelepçeli ellerine jandarmaların sıkıştırdığı bir sigarayı hırsla çekerek hapishane yolunda tuttukları her zaman görülürdü. Ben bir kulak sancısı yüzünden yatıyordum. Bir bardak sıcak suya damlatılan buğuyu bir kese külah vasıtasıyla sabah akşam burnuma çeker, nadiren kitap okur ve çok zaman gözlerimi beyaz sıvalı tavana dikerek uzanırdım. Yanımdaki yatakta eserkeşlikten dolayı 6 ay hastanede tedaviye mahkum edilen bir bakkal vardı. Hemen hemen hiç odada durmaz, koridorda jandarmalarla ahbaplık ederdi. Hasta olmadığı ve uzun zamandır burada yattığı için hademeler ve jandarmalarla arası pek iyiydi ve günlük esrarlarını tedarikte hiç sıkıntı çekmiyordu. Onun ötesinde rüşvet ve irtikaptan 2,5 seneye mahkum eski icra memuru Süleyman Efendi yatıyordu. Hastalığı zatürreydi fakat ihtiyarlığına rağmen tehlikeyi atlatmış görünüyordu. Genç dahiliye müteahsızı sabahları vizitede gülerek sırtını okşuyor ve "Yakayı kurtarıyorsun bey baba," diyordu. Diğer 2 hasta adam vurmaktan 15'er seneye mahkum 2 köylüydü. Biri hasmını, öteki su meselesinden tarla komşusunu öldürmüştü. Her ikisi de bir türlü iyi olmayan bir bağırsak hastalığı çekiyorlardı. Müthiş zayıflıkları ve sapsarı yüzleri onları insanı şaşırtacak kadar birbirine benzetiyordu. Odadakilerin içinde Süleyman Efendi'den başka konuşan yok gibiydi. Esrarkeş bakkal yatağında bulunduğu zamanlar bağdaş kurup oturur ve gözlerini beyaz boyalı karyolanın ayak ucuna dikerek saatlerce susardı. 2 köylüden biri yataktan kalkamayacak kadar halsizdi. Bütün gün başını duvardan tarafa çevirip yatar, hiç kımıldamazdı. İsmi satılmış olan diğer köylü bir parça daha dermanlıydı. Ara sıra konuştuğu da olurdu. Hatta bir kere ormanda nasıl pusu kurup babasını vuran adamı devirdiğini bile anlattı. Fakat Süleyman Efendi halsizliğini ve nefes almakta çektiği güçlüklere rağmen bütün gün hiç durmadan söylenirdi. Sabahleyin erkenden yatakları düzeltmeye gelen hademelere çatmaktan başlayarak kahvaltı getiren hasta bakıcıya, hatır soran hemşireye, vizite yapan doktora boyuna dırlanırdı. Kendisini memnun etmeye imkan yoktu. Karşısına kim alırsa derhal ötekilerden şikayete başlıyordu. O kadar ki esrarkeş bakkal hakkında ağzına geleni söyleyip benim dinleyip dinlemediğime bakmadan "Nasıl? Dediğim gibi değil mi?" diye sorarken bakkal içeri girince onu yatağının kenarına oturtur, bana da duyuracak bir sesle benden bahsederdi. "Aptal mıdır nedir? Boyuna kitap okuyup düşünür. Biz de çok okuduk ama faydası olmadı. Neyine kibirlenir acaba? Biz de efendiyiz ama kimseyken baktığımız yok." Karşısındaki bazen bir bahane bulmaya bir lüzum görmeden kaçıncaya kadar o devam ederdi. Ara sıra yorgunluktan gözlerini kapayıp başını yastığa koyarak dinlenir yahut öksürük nöbetine tutularak gözleri yerinden fırlar fakat biraz kendine gelir gibi olunca yeniden söylenmeye başlardı. Aman doktor mu bunlar? Ben onlardan iyi anlarım bu işlerden. Bacak kadar çocuk gelmiş de bana akıl öğretecek. Hardal lapası neyse onu biz de yaparız. Zaten doktora da ben söyledim ama o iğneleri lüzumsuz yere vuruyor. Sattıcana iğne kâr eder mi? Sonra tutmuş çay içme diyor. Allah Allah! Çaydan da zarar geldiği görülmüş mü? Sözünün burasında bağırırdı. Satılmış! Getir çaydanlığı! Satılmış uzandığı yataktan fırlar, eski ve kocaman hastane terliklerini sıska ve topuklara bal mumu gibi sararmış ayaklarına geçirir, kızgın saç sobanın üzerinde çaydanlığı ve pencereden çay fincanını alarak bey babanın yanına varırdı. Süleyman Efendi Satılmış'ı fikrini almaya lüzum görmeden kendisine hizmetçi seçmişti. O kadar salahiyet ve dabilikle emirler veriyordu ki itaat etmemek oğlanın aklından bile geçmiyordu. Satılmış oğlum uzat şu tükürük lokkasını. Yahut Satılmış jandarmaya seslen şu çeyreği de ver bana şeker alsın dediği zaman sıska delikanlı değnek gibi parmaklarıyla karyola demirlerine tutunur ve söyleneni yapardı. İhtiyarın tahakkümü karşısında jandarmalar bile itiraz edemiyorlar, ardı arası kesilmeyen angaryalara ara sıra söylenerek de olsa tahammül ediyorlardı. Satılmış çay bardağını doldurup Süleyman Efendi'ye uzatınca ihtiyar doğrulup sırtını duvara dayar, tepesindeki saçları dökülmüş kocaman başını ağır ağır sallar, ağzına dökülen gür bıyıklarını sıvazlayarak içmeye hazırlanırdı. Onu bu vaziyette gören hemşireler birkaç kere sırtını duvara vermemesini, yorgandan çıkmamasını söyledilerse de o arkalarından istihfaf dolu bir gülüşle baktı ve bildiğini yapmaya devam etti. Çayını içtikten sonra Satılmış'tan çaydanlığı tekrar ister, kopuk kapağı kaldırarak içine bakar, sonra bir çiftlik bağışlıyormuş kadar ehemmiyetli bir veli nimet tavrıyla ''Bunu da sen iç'' diyerek ona bir şeker uzatırdı. Çay içini biraz ısıtıp öksürük nöbetlerinin arası uzayınca çenesi büsbütün açılıyordu. Odada herhangi birimiz herhangi bir meseleden bahsedecek olsak derhal lafı yarıda kestiriyor. ''O senin bildiğin gibi değil'' diye kendisi söze başlıyordu. Herkesin bir kusurunu bulur, herkese bir şey hatta birçok şey öğretmeye kalkardı. Zavallı Satılmış nasıl vukuat işlediğini anlatırken bile Süleyman Efendi'nin müdahalesinden kurtulamamış, kendi başından geçen vakanın doğrusunu ihtiyardan öğrenmek mecburiyetinde kalmıştı. İhtiyar adam öksüre öksüre, ''Yok, yok senin bildiğin gibi değil. Sen orada yatarsan adam değil, kuş bile vuramazsın. Pusuyu nereye kurduğunu bile bilmiyorsun.'' diyerek cinayet mahalline dair uzun tafsilata girişiyor ve asıl fail bu izahatı hayret hatta biraz da hürmetle dinliyordu. Bu ihtiyar efendinin dedikleri gerçi hakikate uygun değildi ama öyle bir akıllıca sayıp döküyordu ki herhalde doğru olacaktı. Mevsim ilkbahar başlangıcıydı. Odanın küçük saç sobası hiç durmadan yanıyordu. Akşam serinliği basınca koridorda üşüyen jandarmalar da iskemlelerini alıp içeri giriyorlardı. Sönük ampulün ışığı altında silahlarını kucaklarına dayayıp bekleşiyorlar, ara sıra esrarkeş bakkalla yarenlik ediyorlardı. Akşamları ateşi yükseldiği halde Süleyman Efendi de onlara laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Jandarmalara kah nasihat verir, kah onları azarlar veya ateşi biraz daha yükselirse abuk sabuk söylenip bağırmaya başlardı. Son günlerde hastalığı tekrar ağırlaşmıştı. Bunda hem geceleri arkasına hardal lapası korken sırtını yarım saat açık bırakıp üşüten hasta bakıcıların hem de kendisinin kabahati vardı. Odanın sık sık bozulan havasını değiştirmek için pencereyi açtığımız zaman yorganına iyice sarılmasını söylediğimiz halde o dinlemez, göğsünü açıp pencereden gelen rüzgara vererek ''Bu rüzgar adama dokunmaz, sizin bildiğiniz gibi değil, bu rüzgar takkiri dağdan geliyor, insana şifa getirir'' diye mat rüzgarını hasta ciğerlerine çekerdi. Satılmış günde bir bardak az şekerli çay mukabilinde ona hizmetkarlık etmeye devam ediyordu. Aylardan beri perhiz eden midesi doktordan gizli içtiği bu birkaç yudum sıcak mayı belki de hasretle bekliyordu. Yalnız Süleyman Efendi artık çaylarını sırtına duvarak dayayarak içemiyordu. Satılmış yardım etmezse üstüne döktüğü bile oluyordu. Elleri titremeye, gözleri adım akıllı çökmeye başlamıştı. Köylü delikanlısını esrarkeş bakkalın yatağına oturtup, ''Senin bildiğin gibi değil, öyle adam öldürülmez, bak ben sana anlatayım.'' derken birdenbire sözü sapıtıyor. Başkatip çaldığı paralarla iki ev aldı da yine kolunu sallaya sallaya geziyor, hapislik bize düştü diye başka zaman hiç ağzını almadığı mahkumiyetinden bahse başlıyordu. Cezasının bitmesine 1,5 ay kalmıştı. Bunun için haftada 1-2 kere uğrayan oğluna dışarıdaki işleri hakkında talimat veriyor ve 18 yaşında kadar göründüğü halde gözleri 5 yaşında bir çocuk şaşkınlığı ile odada dolaşan biraz aptalca oğlu bu sözlere hiç cevap vermeden tasdik makamında başını sallaya sallaya dinliyordu. Birkaç gün içinde ihtiyar büsbütün fenalaştı. Yüzünü kemikleri fırlayıvermiş, gözleri garip bir parlaklıkla daha çukura gömülmüştü. Günün ekseri saatlerinde kendinden geçmiş olarak yatıyor ve sayıklıyordu. Geceleri çırpınıyor, boğulacak gibi öksürüyor ve durmadan inleyerek hiçbirimizi uyutmuyordu. Esrarkeş bakkal 2 gece uykusuzluktan sonra ''Hala geberemedi yahu'' diye söylenmeye başlamıştı. Yalnız satılmış hizmetinde kusur etmiyor, ihtiyarın her sayıklı işinde yastığından başını doğrultarak "Bir şey mi istedin bey baba?" diye soruyordu. Nihayet bir gece sabaha karşı ses kesildi. Son günlerde sık sık bizim odaya uğrayan nöbetçi hemşireler derhal bir sedye getirterek ölüyü kaldırdılar. Yatakları dışarı çıkardılar. Daha onların işi bitmeden dördümüze derin bir uykuya dalmış bulunuyorduk. Hemen sabah vizitesinden sonra bizim odanın önündeki koridorda ayak sesleri ve konuşmalar peyda oldu. Jandarmalardan biri başını kapıdan uzatarak "Bey babanın soyu subu burada toplandı," dedi. Biraz sonra ölünün aptal oğlu içeri girdi. Babasının çıplak yatağını oldukça büyük bir borça sererek pencere içlerinde ve yatak altlarında ölüden kalan ne varsa onun içine doldurmaya başladı. Birkaç kere bakkalın eşyasına da el attı fakat o hemen müdahale etti. "Bırak o saati, babanın öğle saati var mıydı? Açık gözlük etme." Oğlan ne bulduysa derleyip toplayarak dışarı çıktı. Bu sırada kapının aralığından koridorun bir parçası göründü. Dışarıda birkaç kadınla bir sürü çocuk vardı. Bütün akraba gelmişe benziyordu. Bunların arasındaki şişmanca ve yaşlıca bir kadın oğlanın dışarı çıkardığı bohçayı yere serdirip açtırdı. İçindekileri birer birer saydı. Sonra telaşla oğlana dönüp bir şeyler söyledi. Tekrar içeri giren çocuk etrafına bakınarak "Bizim çaydanlık nerede?" diye sordu. 4-5 günden beri çay pişirilmediği için bu kapağı kopuk, sırlara dökülmüş küçük emeğe çaydanlık ortadan kalkmıştı. Herhalde satılmış bir yere koymuş olacaktı. Kendisini biraz evvel midesinden su almak için laboratuvara götürmüşlerdi. Esrarkeş bakkal, "Telaş etme, bulunur," dedi. Bu söz üzerine kapıdan içeri şişman ve kıpkırmızı bir kadın başı uzanarak, "O da ne demekmiş, elbet bulunacak," dedi. Sonra oğluna dönerek sertçe, "Sen bunlara bakma, aramana bak vecihi, belki başka şeyler de kalmıştır." Fakat çaydanlık ortada yoktu. Satılmışın karyolasının başka ucunda sallanan ve zavallının varını yoğunu içine taşıyan Amerikan bezinden bir torbayı dışından adam akıllı sıkıştırıp yokladılar. İçinde çaydanlığa benzer bir şey yoktu. Kadın kapının önünde söylenip duruyordu. Oradan geçen bir hemşire ile bir hasta bakıcıyı durdurdu. Onları da alıp içeri girerek hep beraber etrafı aramaya başladılar.